Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'ah. Mel-Kâri'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَهْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Aban 1400, Hicri Kameri 10 Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimle 16 Kasım 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bugün Hazreti Fatıma Masume Salamullah Aleyha'nın vefatı yıl dönümüdür. Bu yüzden Ehl-i Beyt'e gönül veren herkese taziyelerimizi sunuyoruz. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Fatıma Masume'nin vefatı yıl dönümü özel programı ve Kürdistan yöresinden bir kadın şehidi dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı, Türkiye'li mevkidaşıyla görüşmesini olumlu değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın mevcut durumun ana suçlusu ve sorumlusu olduğunu söyledi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı, Amerikan askerlerinin psikolojik açıdan çok baskı altında olduğunu söyledi. Rusya ve Türkiye, Dağlı Karabağ müzakerelerinin İran'ın katılımıyla başlatılması çağrısına bulundu. Avrupa Birliği yeni atanan 4 Suriyeli bakanı yaptırım listesine aldı. Putin, Amerika ve NATO'nun Karadeniz'deki tatbikatlarını eleştirdi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 10 Rebiusani 1443 Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın muhterem kızı ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın kız kardeşi Hazreti Fatıma Masume'nin vefat yıl dönümüdür. Kutsal Kum kentinde bulunan Hazreti Masume Salamullah Aleyha'nın türbesi bugün binlerce Ehl-i Beyt aşığını ağırlar. Halk matem simgesi olan siyah bayraklar asarak İslam'ın bu mutahhar ve masum kadınına duydukları saygıyı ve Ehl-i Beyt'e duydukları aşk ve sevgiyi gösterirler. İran halkı her yıl Hazreti Masume Salamullah Aleyha'nın vefatı yıl dönümünde camiler, Hüseyiniyeler, o Hazretin türbesi veya Meşret kentinde İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesi gibi mukaddes ve dini mekanlarda bir araya gelerek matem törenleri düzenliyorlar. Fakat bu yıl korona salgını nedeniyle bu törenler sanal ortamda düzenleniyor. İrib Kurumu Dış Yayınlar Servisi Türkçe Bölümü çalışanları olarak bu münasebetle taziyelerimizi tüm Müslümanlara ve özellikle Ehl-i Beyt aşıklarına iletiyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyle ilgili tweet attı. Emir Abdullahyan, dün attığı tweette, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile samimi ve dostane bir görüşmede ikili çalışma ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için uzun vadeli bir yol haritası üzerinde anlaştık, dedi. Emir Abdullahyan mesajında ayrıca kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nu Tahran'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum diye yazdı. Görüşmede Afganistan'da dahil olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığını belirten İran Dışişleri Bakanı, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir tavan görmüyoruz, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı dün ayrıca Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ile de bir araya geldi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İtalyan meslektaşı Luigi Di Maio ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı. İkili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuların gündeme geldiği görüşmede, Emir Abdullahyan, iki ülke arasında 160 yıllık diplomatik ilişki olmasının, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için değerli bir temel olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, iki ülkenin sanayi, tarım, tıp, bilim, teknoloji alanlarındaki ilişkilerin korunmasını ve geliştirilmesini istedi. Yakında başlayacak Viyana ilişkilerine de değinen Emir Abdullahyan, tüm tarafların Amerika'nın mevcut durumun sorumlusu olduğu hususunda ortak bir algıya vardıklarını ve mevcut durumda Amerika davranışları karşısında farklı menfaatlerden dolayı susmamaları gerektiğini söyledi. İran'ın yeni hükümetinin sonuç odaklı olduğunu ifade eden Emir Abdullahyan, İran'ın iyi bir anlaşmaya varmak için hazır olduğunu ve tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Afganistan konusuna değinen Emir Abdullahyan, İran'ın Afganistan'a gönderilecek yardımlara destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi. De Maio da ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek Viyana müzakerelerin iyi sonuçlanmasını temenni etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, dün Rusya ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Ryabkov ve Mazaoğlu ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin yaklaşan müzakereler hakkında bir video konferans düzenledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri, İran, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri ve üç ülkenin çeşitli uluslararası konulardaki ortak ve ilkeli tutumlarına atıfta bulunurken, çok taraflılığı teşvik etti ve tek taraflılığa karşı çıkarak Amerika'nın İran'a karşı acımasız yaptırımları tek taraflılığa karşı koymanın bedelidir, dedi. Bagheri ayrıca önümüzdeki günlerde yapılacak müzakerelere temasla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne aykırı tüm yaptırımların ve Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı eylemlerin doğrulanabilir bir şekilde ve İran'ın ekonomik ve ticari ilişkilerin normalleşmesinden ekonomik çıkarları doğrusunda kaldırılması ihtiyacının başarı için bir ön koşul olduğunu belirtti. Ali Bagheri, Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya'da bir dizi görüşmelerine de atıfta bulunarak Viyana'da önümüzdeki günlerde yapılacak müzakerelere de işaretli yasa dışı Amerikan yaptırımlarının etkin bir şekilde kaldırılması önümüzdeki müzakerelerin önemli bir gerekliliği ve önceliğidir, dedi. Görüşmede Rusya ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcıları, üç ülke arasında çeşitli konularda sürekli istişare ve koordinasyonun gerekliliğini vurgularken, Amerika'nın nükleer anlaşmayı ihlal eden tek yanlı eylemi ve yaptırımların yeniden uygulanmasına vurgu yaparlarken, soruların ana nedeninin İran'a yönelik yaptırımlar ve nükleer anlaşmanın yürürlüğe konulamaması olduğunu bildirdiler.
İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı, Amerikan güçlerinin yoğun psikolojik baskı altında olduğunu söyledi. İsna'ya göre Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Şerif Teknik Üniversitesi'nde bir grup öğrenciyle yaptığı görüşmede, Şehit Kasım Süleymani'nin kanının intikamı ve Aynel Esed üstüne yapılan saldırıya temasla, Aynel Esed'e yapılan füze saldırısının yanı sıra Şehit Süleymani suikastının faillerinin yargılanması konusu gündeme geldi. Ve bugün durum bölgede Amerikalıların kolay kolay hareket etmediği bir noktaya gelmiştir, dedi. General Hacızade bölgede yaşananların tesadüfi olmadığını belirterek, Anil Esed'e yapılan saldırının ardından Amerika askeri filosunun yaklaşık %80'i Fars Körfezi bölgesinden Umman Denizi'ne gitti ve Amerikan askerleri çok ciddi psikolojik baskı altına girdi dedi. Bu arada İnsan Hakları Genel Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi de dün bir toplantı yaptı da yaptığı toplantıda Şehit Süleymani'nin suikastına ilişkin Ortak Soruşturma Komitesi'nin ilk toplantısı 24 ve 25 Kasım 2021'de Irak'ta yapılacak dedi. 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanına Amerikalı saldırganlar ve teröristler tarafından düzenlenen hava saldırısında Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani ve yakın arkadaşları şehit oldu. General Süleymani, Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'a gitmişti. Pentagon'a göre terörist saldırının emri dönemin başkanı Donald Trump tarafından verildi.
İran İçişleri Bakanlığı Yabancılar ve Göçmen İşleri Genel Müdürü, uluslararası kurum ve kuruluşların mültecileri destekleme konusunda sorumluluk almaları çağrısında bulundu. Mehdi Mahmudi, Avrupa Birliği İnsani İşler Dairesi Başkanı Tahini Matiri Tamanakda ile görüşmesinde, Afganistan'daki son gelişmelerle mülteciler ve göçmenlerin ihtiyaçlarının ele alındığını bildirdi. Mahmudi görüşmede şöyle dedi: İran hiçbir beklentisi olmadan birçok soruna zalim ve tek yanlı yaptırımlara rağmen her zaman mültecilerin başlıca destekçilerinden olmuştur. Değerli hizmetler sunmuş ve zor koşullarda mültecilere ve göçmenlere her zaman yardımcı olmuştur. Avrupa Birliği İnsan İşler Ofisi'nin yeni başkanı da İran'a mültecilere verdiği destek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek mültecilerle ilgili sorunları daha hızlı çözmek için elimizden geleni yapacağız dedi.
Brunei Teknoloji Üniversitesi'nde İranlı Profesör Meryem Mirzahani'nin adını taşıyan İran köşesi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün konuşmasıyla açıldı. İran Dışişleri Bakanlığı'na göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin video konferans yöntemiyle düzenlenen oturumda yaptığı konuşmayla Brunei Teknoloji Üniversitesi'nde İranlı köşesi açıldı. Söz konusu merasimi Darussalam'daki yabancı ülkelerin bazı büyük elçileri, üniversite hocaları ve öğrencileri katılırken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İranlı düşünürlerden Harezmi, Ömer Hayyam, Ebu Reyhan Biruni ve diğer birçok İranlı tanınmış önde gelen bilim insanlarının varlığına ve İran'ın zengin medeniyetine temas etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Profesör Meryem Mirzahani'nin İran ve İslam dünyasının iftiharlarından biri olarak överken, Brunei Teknoloji Üniversitesi'nin İran'ın köşesine bu bilim insanının adını verme girişimini takdir ettiğini bildirdi ve bu gibi girişimlerin iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri derinleştireceğini söyledi.
Türkiye'nin 15 Kasım 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 350.933 COVID-19 testi yapıldı. 23.850 kişinin testi pozitif çıktı. 215 kişi yaşamını yitirdi ve iyileşilen sayısı 25.258 oldu.
Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Ankara ve Moskova'nın yanı sıra İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan'ın katılımıyla 3+3 müzakere mekanizmasının hızla başlatılması çağrısında bulundular. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İran'ın yanı sıra Ankara ve Moskova ile 3+3 görüşmelerin süratle başlatılması çağrısında bulundular. Rus ve Türk diplomatik yetkililerin bu talebi iki taraf arasında yapılan telefon görüşmesinde vurgulandı. İki taraf Güney Kafkasya ve Orta Asya'daki Rus-Türk işbirliğinin en önemli konularını da ele aldı. Görüşmeler sırasında iki taraf Afganistan'daki güncel gelişmeler ışığında Orta Asya'daki durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanları Güney Kafkasya bölgesinde Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla 3+3'te altılı işbirliğinin oluşumunu başlatıcılarıdır. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce Rus tarafının girişimi uygulamak için Ermeni mevkitaşıyla birlikte çalıştığını ve Gürcistan'ın da böyle bir bölgesel mekanizmaya katılmakla ilgileneceğini umduğunu vurgulamıştı.
Avrupa Birliği Suriye'de yeni atanan 4 bakanın daha yaptırım listesine aldığını duyurdu. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre listede İç Ticaret Bakanı Amru Salem, Enformasyon Bakanı Bodrus El-Hellak, Çalışma Bakanı Muhammed Seyfettin ve Devlet Bakanı Diyala Bereket'in isimleri yer aldı. Suriye'deki kriz 2011'de Arabistan, Amerika ve müttefikleri tarafından desteklenen terörist grupların bölgesel denkleme Siyonist rejim İsrail lehine değiştirme yönelik büyük bir saldırısıyla başlamıştı. Direniş ekseninin kilit bir üyesi olan Suriye, bölgedeki Amerika, Siyonist, Suudi komplolarına ve eylemlerine karşı koymada kilit rol oynuyor.
Suriye'nin Haseke vilayetinde bir köyün sakinleri Suriye ordusunun da yardımıyla Amerikan terör güçlerine ait askeri konvoyun köyden geçmesine izin vermedi. Resmi Suriye Haber Ajansı Sana'ya göre pazartesi günü Haseke ilindeki Tel Ahmet köyü sakinleri Amerikan zırhlı araçların da bulunduğu konvoyu engelledi. Suriye ordusu güçleri ayrıca bu yıl Ekim ayı sonlarında Haseke-Rakka-Halep yolu üzerindeki bir kontrol noktasında bir Amerika konvoyunun geçişini engellemişti.
Sana Haber Ajansı'na göre Birleşmiş Milletler 2019 yılında Deir ez-Zor kırsalındaki El Bauz köyü yakınlarında Deir ez-Zor'da onlarca sivilin öldürmesinden Amerikan işgal güçlerini sorumlu tuttu. New York Times'ın Suriye'de onlarca sivili öldüren Amerikan hava saldırılarıyla ilgili yayınladığı habere cevap olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, Ryanovski Haber Ajansı'na sivillerin ölümüne yol açan eylemlerin sorumluluğunu üstlenmeli diye ifade etti. New York Times önceki gün bir haberde Amerikan işgal ordusunun 2019'da Suriye'de sivillere karşı işlediği ve 64 kadın ve çocuğun kurban edilmesine neden olan bir suçu kasten gizlediğini ortaya koymuştu.
Terör rejimi İsrail ordusu dün gece Batı Şeria'da yer alan Nablus'a saldırdı ve çok sayıda Filistinli yaraladı ve tutukladı. İSNA Ajansı'nın Filistinli kaynaklara dayanarak bildirdiğine göre, Siyonist askerler saldırı sırasında onlarca Filistinlinin nefes almasını zorlaştıran ve neredeyse boğulmasına neden olan göz yaşartıcı gaz kullandı.
Filistin'in Eriha kentindeki Filistinliler, Filistin'in tarihi koruma ve Siyonistleri bölgeyi Yahudileştirme çabalarına karşı koyma bağlamında dünyanın en büyük taş halı kaldırımını açtılar. İRNA Ajansı'na göre Batı Şeria'nın Eriha kentindeki Turizm ve Tarihi Eserler Genel Müdürü Ziyad Hemdan, boyalı taş halı kaldırım alanının 837 metrekare olduğunu, projede milyonlarca küçük renkli taşın kullanıldığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde NATO ve Amerika'nın Karadeniz'deki askeri tatbikatlarını kışkırtıcı olarak değerlendirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada Macron ile görüşmesi sırasında Putin'in Karadeniz'deki Amerika ve NATO tatbikatlarının kışkırtıcı doğasına dikkat çektiği belirtildi.
Beyaz Rusya Devlet Başkanı göçmenleri ülkelerine geri göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Alexander Lukashenko dün Belarus'un sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye hazır olduğunu ancak onların kendi ülkelerine dönme konusunda isteksiz olduklarını söyledi.
Ve World Meter haber sitesi salı sabahı yaptığı açıklamada Amerika'da koronavirüse yakalanan insan sayısının 48.072.884 kişiye ulaştığını, bunlardan 784.779 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran-Türkiye ilişkilerinin kapsamlı işbirliği düzeni çıkarılması konusunda. Müzik Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Tahran'da Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile iki ülke arasındaki karşılıklı işbirliklerin genişletilerek geliştirilmesi konusunda fikir teatisinde bulundu. Yapılan görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran ve Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin bölgenin barış ve istikrarının yararına olduğuna işaretle, iki ülke arasındaki bölgesel işbirliğinin uluslararası alanda işbirliğine dönüşmesi gerektiğini ve bu etkileşimin iki ülkenin önemli konumu nedeniyle küresel denklemlerde etkili olabileceğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran ile uluslararası ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarına atıfta bulunarak, bugün yapılan görüşmenin hem iki ülke arasında ve hem bölgesel alanda ve hem uluslararası alanda ilişkilerin daha ivme kazanmasına sebep olacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı da Türk mevkidaşı ile Tahran ve İran ve Türkiye arasında uzun vadeli işbirliği için yol haritasının tedvini için anlaşmaya vardıklarını işaretle, bu belgenin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gelecek İran ziyaretinde imzalanacağını belirtti. İran ve Türkiye ilişkileri çeşitli zaman dilimlerinde bazı rekabetler veya bölgesel ve küresel olaylardan etkilenerek bazı ayrışmalara tanık olsa da yine iki ülke birçok konuda ortak ekonomik, siyasi ve güvenlik çıkarlara sahipler. Ve son 400 seneden aşkın süre boyunca iyi komşuluk ilişkilerin altını önemli çizmişler. Bu sebeplerden dolayı son aylarda İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye yetkilileri ikili görüşmeler veya telefon görüşmelerinde her zaman istikrarı sağlamak ve herhangi bir gerilimi önlemek amacıyla ekonomik alanda ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin önemini vurguladılar.
İran ve Türkiye arasındaki barış ve dostluk mahallesi tarihi, dini ve kültürel ortaklıklarla İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlardaki bölgesel ve uluslararası işbirliği iki komşu ve Müslüman ülke arasında dostane ilişkileri yol açmıştır. Halihazırda İran ve Türkiye sınır güvenliği, kaçakçılık, terörle mücadele konularında yakın temas halinde. Ancak İran'a karşı tek yanlı ve yasa dışı Amerikan yaptırımları ve korona salgını da dahil olmak üzere hükümetlerin kontrolü dışındaki bazı faktörler iki ülke arasında ekonomik ilişkileri etkiledi. Çavuşoğlu bu bağlamda şöyle dedi: "Maalesef korona döneminde ekonomik ilişkilerde düşüş yaşadık ama bu yıl bu alanda %71 büyüdük. Bu rakam her ne kadar umut verici olsa da belirlediğimiz hedeflerden çok uzağız ve bu alanda daha fazla faaliyet göstermeliyiz." İran ve Türkiye daha önce iki ülke arasındaki ticaretin 2015 yılına kadar 30 milyar dolara çıkacağını tahmin etmişlerdi. Ancak iki ülke arasındaki en büyük ticaret miktarı yaklaşık 21 milyar dolar olan 2012 yılında gerçekleşti. Hiç şüphesiz İran ve Türkiye çıkarları tüm alanlarda işbirliğinin gelişmesine bağlıdır. Bölgede iki etkili güç olan İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirmesi Batı Asya'da barış ve istikrarın temel direklerinden biridir. Bu bağlamda İran ilkeli duruşunu vurgulamakla birlikte bölge ülkelerinin işbirliğini gerekli görerek başta Türkiye olmak üzere her zaman komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. Halihazırda iki ülkede sanayi, tarım, hizmetler ve turizm, petrol, gaz ve petrokimya sektörlerinde İran ve Türkiye arasında uzun vadeli işbirliği için bir yol haritasının geliştirilmesinde dikkate alınabilecek çeşitli kapasiteler bulunmaktadır. Akademisyen ve eski diplomat Abdurrıza Ferecirat bu bağlamda şöyle diyor: İran-Türkiye arasında siyasi ve iktisadi ilişkinin genişlemesi, İran ve Türkiye'nin kurduğu bölgesel ilişkilerin coğrafi açıdan genişlemesi için iyi bir zemin oluşturabilir ve ardından Pakistan, Irak, Suriye ve Kafkasya'nın bazı bölgeleri gibi diğer ülkeleri de kapsayabilir.
Kıymetli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Suudi koalisyon güçlerinin geri çekilme sebepleri etrafında. Son günlerde Yemen'de Suudi koalisyon güçleri Hudeyde mevzilerinden geri çekildiler. Yemenli kaynaklar Perşembe akşamı Suudi koalisyon güçlerinin beklenmedik bir harekette Yemen'in batısında El Hudeyde eyaletinin güney ve doğusundaki onlarca mevzilerinden geri çekildiklerini duyurdular. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı grupların El Hudeyde eyaletinden geri çekilmesiyle Yemen Ordu ve Halk Komiteleri güçleri söz konusu bölgelere konuşlanarak bölgenin kontrolünü ele geçirdiler. 2018'den beri Yemen'in Sokotra Adası'na konuşlanan Suudi Koalisyonu'nun 880. Tugayı da pazartesi günü adadan geri çekildi. Bu arada Müstafi ve Firari Abdurrabi Mansur Hadi'de yayınladığı bildiride geri çekilme konusundan habersiz olduğunu ve kendisiyle koordinasyon sağlanmadığını belirtti. Hatta Hudeyde anlaşmasının yürütülmesi için kurulan Birleşmiş Milletler heyeti bile saldırgan koalisyonun geri çekilmesinden habersiz olduğunu ilan etti. Şimdi sorulması gereken konu Suudi saldırgan koalisyonun kontrollerindeki bölgelerden geri çekilme sebebidir. Bu konuda birkaç sebebe değinebiliriz. Mağrip gelişmeleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı güçlerin Hudeyde eyaletinden geri çekilmesinin sebeplerinden biridir. Son günlerde Yemen Halk Komiteleri ve Ordu Güçleri Mağrip'te büyük ilerlemeler kaydettiler ve bu eyaleti işgalden tam kurtarma eşiğine geldiler. Bu doğrultuda Yemen kaynakları koalisyon güçlerinin Hudeyde'den çekilmesinin ardından Taiz eyaletinin batısında El-Muha kentine doğru harekete geçtiklerini işaretle bu ani geri çekilmeden hedefin Mağrip'te Müstafi Cumhurbaşkanı güçlerine ve İhvani Parti El-Islah'a yardım etmek olabileceğini belirtiyorlar.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri güçlerinin geri çekilmesinin bir diğer sebebi de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen ordusu ve Halk Komite güçlerinin bu ülkeye yönelik muhtemel saldırısından duyduğu yoğun endişeye dayanıyor. Yemenli uzman Selim El-Muntesir bu bağlamda Yemen Halk Komite güçleri ve ordu sözcüsü Yahya Seri'nin uyarısına değiniyor. Yahya Seri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e karşı saldırılarına devam etmesi durumunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne özellikle Dubai ve Abu Dhabi'de beklenmedik askeri operasyonların gerçekleşeceği ve bu ülkede onlarca hedefe saldırı düzenlenebileceği uyarısına bulunmuştu. Selim Muntasir bu tehdide işaretle şöyle diyor. Doğal olarak emirliklerde Yahya Seri'nin bu konuda şaka yapmadığını bildikleri sebebiyle saldırı sonuçlarını kabul etmeyip Yemenlilerin öfkesini yatıştırmak için geri çekilme emrini kabul ettiler. Saldırgan koalisyon güçlerinin geri çekilmesiyle ilgili bir diğer sebep Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Hudeyde eyaletinden geri çekilmekte Yemen ordusu ve halk komite güçlerini Mağrip'in işgalden tam kurtarılması için ilerlememeye ikna edebilme ihtimalidir. Fakat bu konu hiç şüphesiz Yemen ulusal hükümet tarafından reddedilecektir. Şimdi Suudi koalisyonu paralı askerlerinin hangi sebepten dolayı Yemen'in batı sahillerinin geri çekilme konusu bir yana bu geri çekilme Müstafi Mansur Hadi hükümetinin etkinliği ve özelliğini kaybettiğini gösteriyor. Zira bu geri çekilme kendisine bilgi verilmeden gerçekleşmiştir. El Hudeyde Üniversitesi Siyasi Bilimler Hocası Katar'ın El Cezire Haber kanalına verdiği röportajda şöyle diyor. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen güçlerin Hudeyde'den çekilmesi bu güçlere destek verenlerin hedefleri bağlamında ve Müstafi Mansur Hadi hükümetinin çıkarları dikkate alınmadan gerçekleşmiştir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Haziran 1400.
Hicri Kameri 10 Rebiüsani 1443 ve miladi takvimle 16 Kasım 2021 Salı. ...1242 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Rebiüsani 201'de Allah Resulü'nün Pâk Ehl-i Beytinden İmam Musa bin Cafer aleyhisselamın değerli kızı Hazreti Fatıma Masuma selamullah aleyha vefat etti. O yüce ve pâk kadın Hicri Kameri 173'te Kutsal Medine kentinde dünyaya geldi. Güçlü bir öğretmen, züht ve takva sahibi olan Hazreti Masuma selamullah aleyha, değerli kardeşi İmam Rıza aleyhisselamın Horasan'a gelmelerinden bir yıl sonra onunla görüşmek için Medine'den Horasan'a doğru yola çıktı. Ancak yol üzerinde Kutsal Kum kentinde durakladı. O hazret Kum'daki ikameti üzerinden 17 gün geçerken hastalık ve bazı rivayetlere göre düşmanların zehirlemesiyle Hakk'a yürüdü ve aynı kente toprağa verildi. İmam Musa Kazım aleyhisselamın kızının Kum'daki türbesi, faziletli insanların ve bilim adamları ve halkın ziyaretgahı olup önemli toplanma yeri sayılmanın yanında İslam dünyasının en önemli ilim ve dini mekanıdır. ...108 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Aban 1292'de İranlı önde gelen mücadeleci ve meşrutiye yanlısı mücahitlerden Serdar Milli lakaplı Settar Han vefat etti. Settar Han gençken Kacar Hanedanı'nın müstebit memurlarıyla ihtilaf içinde bulunmasından dolayı doğum yeri olan İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'i terk etmek zorunda kaldı. Ancak meşruta taleplilik ve özgürlükçü hareketlerinin başlamasıyla birlikte Settar Han yeniden Tebriz'e geri döndü ve meşruta taleplerin ön saflarında yer aldı. Tebriz'de başlatılan kıyamın liderliğini üstlenen Settar Han, zalim Kacar Hanedanı Şahı olan Muhammed Ali Şah'ın sultaya dayalı girişimlerine karşı dik duruş sergiledi. Settar Han, Tahran'ın meşrute yanlıları tarafından fethedilmesi ve Muhammed Ali Şah'ın görevden çekilmesinin ardından halkın isteği üzerine Tahran'a geldi ve halk tarafından coşkulu ve sıcak bir şekilde karşılandı. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Haban 1359'da İran'ın güneybatısındaki sınır kenti olan Susengerd, İslam ordusu mücahit erlerinin mütecaviz Saddam gücüne karşı şanlı direnişlerine tanık oldu. Savunmaya yönelik operasyon İran Muhafızlar Ordusu ve Gönüllü Seferler Ordusu'na mensup 200 kişi ve Susengerd sakinlerince hafif silahlarıyla gerçekleşti. Bu operasyonda İranlı cesur askerler şehit Doktor Mustafa Çemran önderliğinde düşman tanıklarının ağır saldırılarına karşı direniş sergilediler. Ta ki bu kenti vazçıların muhasarasından kurtardılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Muharrem İnce'den Erdoğan'a kitap ismi önerisi.
Karar.
Uzmanlar COVID-19 için uyarıyor, halk önlemleri duymuyor.
Ve Yeni Asya.
Dolar 10 yılda 6'ya katlandı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İrfan Hüseyin Yıldız 14 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Enflasyon ve kur kontrolden çıkıyor mu?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Enflasyon uzun yıllar sonra yeniden Türkiye ekonomisinin temel problemine dönüştü. Bizim kadar olmasa da dünyada da enflasyon sorunu var ama Türkiye'de ekonomiyi yönetenler yapısal risklerimizi görmezden gelerek Türk lirasını savunmasız bırakmayı ve enflasyona benzin dökmeyi tercih ettiler. Enflasyon ve devalüasyon kıskacında sürekli satın alma gücünü kaybeden geniş halk kesimleri üzerinde hayat pahalılığının tarif edici etkisi giderek büyüyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bugün Türkiye'de her sektörde fiyatlar almış başını gidiyor. Her gün yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Ekim ayı itibarıyla TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de yıllık TÜFE %19,89, yıllık YÜFE ise %46,31 olarak açıklandı. Oysa Sivil Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, Ekim ayı itibarıyla TÜFE oranını %49,87 olarak tespit etmişti. Öngörülebilir makul bir enflasyon ekonomiler için sorun sayılmayabilir. Sorun haline gelmesi, fiyat artışlarının yüksek oranlara ulaşması ve tahmin edilebilir olmaktan çıkmasıdır. Bizde de gelişmiş ülkelerden farklı olarak bu yaşanmaktadır. İktisat teorisi enflasyon iki nedenle ortaya çıktığını söylemekte ve bunları arz enflasyonu ve talep enflasyonu olarak saymaktadır. Enflasyon beklentilerinin bozulması ve yerel para birimlerindeki aşırı değer kaybı da enflasyonu beslemektedir. Bu tespitlerden hareketle Türkiye'de yaşanmakta olan enflasyonu analiz ettiğimizde ne görüyoruz? Dünyada gıda, ham madde, ara malı ve enerji fiyatları artıyor. Tedarik zincirlerinde kopmalar var. Üretimimizde ithal girdiği payına bağlı olarak bu fiyat artışları, kurlardaki artışla birlikte diğer ülkelerden farklı olarak bize daha yüksek maliyet olarak yansıyor. Kuraklık ve iklim krizi başta tarım ürünleri olmak üzere birçok üründe fiyat artışlarına yol açıyor. Görece düşük kalan işçi ücretleri enflasyon konusundaki tek destekleyici unsurdur ancak üreticilerin düşük tutulması da gelir dağılımını ciddi biçimde bozmaktadır. Kiralar, yurt içi ve yurt dışı lojistik maliyetlerindeki artışlar ve nihai olarak da vergilerin getirdiği yükler, enflasyonu destekleyen ve maliyet, arz enflasyonun kaynakları olarak ortaya çıkan diğer kalemler. Şimdi soralım, bu faktörlerle nasıl mücadele edilecek ve maliyet enflasyonu nasıl kontrol edilecek? Talep tarafına baktığımızda, iktidarın bütçe açığını büyütecek genişlemeci politikalar izleyeceği görülüyor. Nitekim kamuya çok sayıda personel alınacağından muhtaç hale getirdiği kitleler için ısınma, su ve elektrik giderlerinin karşılanması için fon ayarlayacağından, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözüleceğinden, 3600 ek göstergeye bağlı olarak memur maaş ve emekli aylıklarında yapılacak artışlardan, vergisel desteklerden ve benzerlerinden söz ediliyor. Ancak bu desteklerin enflasyonu ve kur artışlarının kontrol edilmemesi halinde kızgın sacağa atılan su tanecikleri gibi bir süre sonra buharlaşıp gidecekleri unutulmamalıdır.
Taha Akyol 14 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan'la Bahçeli arasında sistem gerilimi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda esaslı görüş farklılıkları var. Bahçeli kendi anayasa taslağında Erdoğan'ın yetkilerini önemli ölçüde sınırlıyor, denetimi açıyor. Erdoğan'ın ise buna hiç niyeti yok. Yani yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
MHP lideri Bahçeli'nin herkeste şaşkınlık yaratan son açıklamasını hatırlayalım. MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de denge ve denetleme göreviyle mesuldür. Durup dururken mi yaptığı bu çıkışı? Bu sualin cevabı dengesiz ve denetimsiz yetkilerden oluşan Cumhurbaşkanlığı sisteminde Bahçeli'nin denetim ve denge vurgusu yapmasıdır. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu demokratik bir başkanlık sistemine karşı değil. Otoriter ve denetim bulduğu Cumhurbaşkanlığı sistemine ise kesinlikle karşı. Altı partinin güçlü parlamenter sistem çalışmasına da katılıyor. Baştepe'deki görüşmesinden sonra Karamollaoğlu açıklamalarında denetlenmeyen bir başkanlık sistemine dair endişelerin anlattığını söyledi. Odak, kavram, denetim. Fakat Erdoğan sistemde revizyon düşünmüyor hiç. Erdoğan'ın düşündüğü tek değişiklik %50+1 şartı aranmadan en çok oy alan kimsenin cumhurbaşkanı seçilmesi. 50+1 dışında bugünkü sistemde en ufacık bir problem görmüyor. Erdoğan'ın sistemin işlerliğinden çok kendi iktidarını öncelediği açık. Elindeki emsalsiz yetkilerin dengelenmesini ve denetlenmesini istemiyor. Ortağı Bahçeli ise aksini düşünüyor. Devlet Bahçeli 4 Mayıs'ta açıkladığı anayasa taslağında her şeyden önce Cumhurbaşkanı yardımcısının sayısını 2'ye çıkarılmasını ve halk tarafından seçilmesini istiyor. Bunun anlamı Erdoğan'ın yürütme erkinde seçilmiş tek kişi olmaktan çıkarılmasıdır. Başkanlık sistemlerinde ve Cumhurbaşkanlığı sisteminde kabine yoktur. Fakat Bahçeli, başkanlık kabinesi diye anayasal bir kurum oluşturuyor. Cumhurbaşkanı programının da parlamenter hükümet programları gibi meclise sunulmasını öngörüyor. Bunların anlamı, Cumhurbaşkanı karşısında bakanları bugünkü sekreter durumundan çıkarmak, anayasal statü vermek ve program üzerinde meclis denetimi sağlamaktır.
Mehmet Kara, 14 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde kutuplaştırmada herkes karşısındakini suçluyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yıllardır devam eden siyaset dilindeki kirlenmenin ülkeye getirdiği nokta üzücü ve ürkütücü. Bu konuda tam da sözün bittiği yerdeyiz. Siyasetçilerin kutuplaştıran, ayrıştıran ve öfke kusan dili artık sokaklara kadar indi. Kendisine nasılsınız, iyi misiniz diye soran siyasetçilere çocuğuma dokunma, haydi yürü noktasına kadar gelmesi, siyasetçilere sözlü ya da fiziki müdahaleler, siyasetçiler için aslında ders niteliğindeydi ancak görülüyor ki bundan ders alınmıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sorgulanması gereken şey ülkenin bu duruma nasıl geldiği, bu ortamı kimin ya da kimlerin oluşturduğu olması gerekirken siyaset dilindeki kirlenme her geçen gün artarak devam ettiriliyor. Maalesef siyasetçiler toplumu kutuplaştırmak, ayrıştırmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın genel başkanına ve kendisine hakaret eden bir kişiye kullandığı üslup kabul edilebilir değil. Zaten kendisi de büyük bir yanlış yaptığının farkına varıp görevinden istifa etti. Ama tartışması bitmedi. milletvekilliğinden de istifa etmesi istenirken hakkında fezleke düzenlendi. Her gün 200'ün üzerinde insanın salgından öldüğü, geçim sıkıntısının artık dayanılmaz boyutlara geldiği, zamların peşi peşine vatandaşın omuzlarına bindiği, adaletsizliklerin arttığı bir dönemde bunların çözümüyle uğraşması gerekenlerin bu konularla uğraşmasını anlamak mümkün değil.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Masume Salamullah Aleyha'nın vefatı.
On Rebiyusani, kendi kader belirleyici hicretiyle Müslümanlar için büyük bir iftiharın ortamını sağlayan büyük bir hanımın vefat yıl dönümüdür. Bu muhterem hanım, Hazreti Fatıma-i Masume Selamul Aleyha, İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın kızı ve Ehl-i Beyt imamlarının sekizincisi, Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın sadık kız kardeşidir.
İmam Rıza aleyhisselam Medine'den Merv kentine sürgüne giderken muhterem kız kardeşi Hazreti Fatıma Masume Salamullah aleyha ile çok özel ve duygu dolu bir şekilde veda ettiler. Onlar büyük ataları Hatmi Mertebet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mezarı başında Resulullah'a biat tazeleyerek acı vedaları ile Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın İmam Hüseyin'in Aşura günündeki vedasını hatırlattılar. Bugün 10 Rebiyusani, Hazreti Fatıma Masume Salamullah Aleyha'nın rihlet günü münasebetiyle velayete boyun eğmenin yüceliği ve Aşura hamasetini anlatan büyük bir hanımdan söz etmek istiyoruz.
Hazreti Fatıma Masume Selamullah Aleyha, kardeşini ziyaret şevkiyle Merv yollarına düşen bu yüce hanımın kaderi farklı yazılmıştır. Kendisi, kardeşi İmam Rıza Aleyhisselam'ı görmeden ve Merv yolculuğunu bitirmeden Kum kentinde ebedi yolculuğa çıktı. Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın vefatı nedeniyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı dileyerek bu büyük, keramet ve fazilet sahibi hanımın hayatından bazı kesitleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Hazreti Fatıma Masume Salamullah Aleyha'nın en büyük ve seçkin özelliği o hazretin çocukluktan beri alimi olmasıdır. Hazreti Masume Salamullah Aleyha tıpkı büyük halası Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi imamet ve vahiy ocağında yetişmesi için dini ilimlerde üstün bilgiye sahipti. Hazreti Zeynep'in İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında Kur'an-ı Kerim'i yorumlamak ve halkın dini sorularına cevap verdiği gibi, Hazreti Masume Salamullah aleyha da Ehl-i Beyt'i sevenler ve Şiilerin şer'i sorularını cevaplayan ve fetvalar için başvurdukları merciydi.
Hazreti Fatıma selamullahi aleyha muttaki, şanı yüce ve nefsaniyetten arınmış züht sahibi bir hanımdı. Hazreti Fatıma'yı masume selamullahi aleyha güzel ahlakla donatılmış, metin, sabırlı ve dirençli bir hanım olup üstün ve etkin şahsiyete sahipti. Tarihçilere göre Hazreti Masume hadis bilgini olup ilim ve takvada da üstün bir insandı.
Hazreti Masume selamullah aleyhanın ilmi makamı hakkında anlatılanlara göre bir gün Ehl-i Beyt'i izleyen bir grup sorularını sormak için Medine'de Hazreti İmam Musa Kazım aleyhisselamın mübarek evine giderler. Fakat imamın yolculukta olduğunu öğrenirler. İmamı ziyaret edememek ve sorularının cevabını alamamak onların yolculuk yorgunluğunu bir o kadar arttırır. Geri dönmek için karar alırken o zaman daha küçük bir çocuk olan Hazreti Fatıma Masume selamullah aleyha soruların yanıtını teker teker yazarak onlara teslim eder.
Kafiledekiler küçük bir çocuğun bu gibi fıkhi soruları cevaplayabilmesine çok şaşırdılar. Fakat cevaplarını alarak Medine'yi terk ettiler. Şehir dışında Hazreti İmam Kazım aleyhisselam ile karşılaştılar. Büyük bir coşku ve şevk ile imama koşarak olayı anlatır ve muhterem kızının el yazısını da imama verirler. İmam sorulan soruları ve verilen yanıtı gördükten sonra üç kere şöyle buyurur. Fedaha Ebuha, babası feda olsun.
Bu sözler Resulullah'ın muhterem kızı Hazreti Fatıma selamullah aleyha ile ilgili sözlerini hatırlatıyor. Hazreti Masume selamullah aleyha da tıpkı büyük anası Hazreti Fatıma selamullah aleyha gibi Resul-i Ekrem'in bir vecizesinden gereken dersi almıştı. Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur. Bir rivayet öğrenen ve kendisi ondan yararlanan veya faydalanması için başkasına öğreten kişi için bu 60 yıl ibadet etmekten daha iyidir.
Bu yüzden hem kendisi, babası ve ağabeyinden birçok hadis öğrenirken Abbasi oğullarının baskıcı ve despotluğuna rağmen bu rivayetleri halka anlatırdı. Hazreti Masum'e